Ayrım 27, Peygamberin son 5 günü, Tahsin Yücel, sayfa 297. Bu kitap okurun çok iyi bildiği nedenlerle roman görüntüsüne sokulmuş bir yaşam öyküsü değil de gerçek bir roman olsaydı burada bitirilmesi gerekirdi. Hatta çarpıcı sonları seven romancılar anlatılarını birinci bir ağaç gibi yıkıldı tümcesiyle noktalarlar, peygamberin son 5 gününü de yok sayarlardı. Ama burada bu tür kaygılar yersiz olduğuna göre biz peygamberin ikinci düşüşünden sonra olanlar konusunda da kısaca bilgi vermek istiyoruz. Araştırmalarımıza göre peygamberin ikinci düşüşünden sonra olaylar aşağıda özetlediğimiz biçimde gelişti. Uykularının en derin yerinde üst üste 6 el silah sesiyle yataklarından fırlayan bir takım köylüler bir süre korku ve şaşkınlık içinde evlerinde beklediler. Sonra yavaş yavaş kapılarının önüne çıktılar. Belirli noktalarda toplanarak silahın nerede patlamış olabileceğini tartıştılar. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi her kafadan bir ses çıktı. Ancak silah seslerinin çok yakından geldiğinde şimdi ortalıkta çıt çıkmadığına göre de tehlikenin geçmiş olduğunda herkes birleşti. Fenerlerini ellerine alıp 7'şer 8'er kişilik topluluklara ayrılarak çevreyi şöyle bir kolaçan etmeye karar verdiler. Aradan çeyrek saat bile geçmeden köy muhtarının da içinde yer aldığı topluluk yarı yarıya kara gömülmüş bir durumda, sırtında incecik bir yağmurluk, başında acayip bir kasket, ileriye doğru uzanmış, sağ elinin biraz ötesinde küçük bir tabanca, yüzü koyun yatan kocaman bir adam buldu. İlk düşündükleri birinin bu adamı vurarak tabancasını atıp kaçtığı, tam 6 el silah sesi duyduklarına göre de adamın canlı olmasına olanak bulunmadığı oldu. Bu nedenle biraz ağırdan aldılar. Hatta ölüyü olduğu yerde bırakarak jandarmayı çağırmanın daha uygun olacağını düşündüler. Ancak askerliğini sıhhiye bölüğünde yapmış bir köylünün yabancının nabzını yoklayacağı tuttu. Sonra sevinçle karışık bir şaşkınlıkla "Adam yaşıyor!" diye haykırdı. Ötekiler pek inanmak istemediler. Gene de yabancıyı altı okka edip köy odasına getirmek kaçınılmaz oldu. Takır takır donmuş yağmurluğunu, ceketini, pantolonunu, makosenlerini ve çoraplarını çıkarıp odun sobasının yanındaki sedire yatırınca şaşırıp kaldılar. Adamın üzerinde en ufak kan izi yoktu. Sonra üzerinden çıkan giysilere, sedirden en az iki karış taşan uzun boyuna, her gün gördükleri yüzlere hiç benzemeyen güzel ve ilginç yüzüne daha alıcı bir gözle bakınca şaşkınlıkları büsbütün arttı. Bu adamın olsa olsa yolunu şaşırmış bir casus olabileceğini düşündüler. Uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra birkaç ay önce kesin dönüş yapmış bir köylü kulağına doğru eğilerek "Wer bist du? Woher kommst? Wohin kehrst du?" diye seslendi. Ama bu doğu ötesel çağrışımlı sorulara yabancıdan hiçbir yanıt, hiçbir tepki gelmedi. Bir başka köylü jandarmaların gelmesi beklenirken yabancının çantasına ve ceplerine şöyle bir göz atmakta yarar bulunup bulunmadığı sorununu ortaya attı. Böylece muhtarın kısa bir direnme gösterisinden sonra çanta ve cepler ayrıntılı bir incelemeden geçirildi. Çantadan birincisinden en az 3 kat daha büyük bir ikinci tabancayla kerpiç gibi bir kitap, ceketin iç cebinden de koca bir deste 10 binlik çıkınca kafalar iyice karıştı. Ama 10 binlik destesi etkisini göstermekte gecikmedi. Yabancının sedirden sarkan ayaklarının altına hemen bir iskemle konuldu. Sonra döşek, yorgan, yastık, temiz çarşaf getirildi. Islak çamaşırları çıkarılıp üzerine köyün en uzun adamının iç gömleği ve uzun donu giydirilerek yaşlı bir köylünün deyimiyle adam gibi yatması sağlandı. Muhtar da jandarmayı bir kez daha arayarak çabuk davranılmasını ve bir hekim getirilmesi için girişimde bulunulmasını istedi. Girişimler hemen yapıldı. En yakın karakolun komutanı, jandarma kıdemli başçavuş, sabahın 4:30'unda kaymakamı uyandırmayı göze aldı. "Daha çok bir dev adammış efendim, sanki uzaydan gelmiş," dedi telefonda. Paradan, çifte tabancadan ve Nazım Hikmet'in kitabından söz ettikten sonra "Şimdilik başkaca bir örgütsel dokümana rastlamadık efendim," diye bitirdi. Böylece haber 30 saati aşkın bir süreden beri arkadaşını arayan, yetkili dostlarını her telefon edişinde tatlı sert bir dille kardeşim bunca sürede bir 90'lık adamı bile bulamazsınız, gerçek suçluları nasıl bulacaksınız demekten kendini alamayan Fehmi Gülmez'e dek ulaştı. Fehmi Gülmez, Sakarya'nın en ıssız köylerinden birinde yarı ölmüş bir durumda bulunan dev adamın kendi aradığı adam olduğu konusunda kesin bir bilgi edinememekle birlikte iki gözde hekimini de yanına alarak hemen yola çıkmaya karar verdi. Kıdemli başçavuşun özel çabalarıyla bulunup getirilen genç hekimin tanısı göz önüne alınırsa buna hiç de gerek yoktu. Bu genç hekim hastanın göz kapaklarını aralayıp şöyle bir baktıktan sonra çoktan derin komaya girmiş, çıkabileceğini hiç sanmam diye kesip atmış, çevredekiler de tanının doğruluğundan kuşku duymamışlardı. Ama ortalık ağardıktan epeyce sonra muhtarın saptamasına göre tam 11.32'de Fehmi Gülmez'in en az 2,5 araba boyundaki çok görkemli arabası köye öyle bir giriş girdi. Fehmi Gülmez arabadan öyle bir fırlayış fırladı, köy odasına öyle bir dalış daldı ki köylüler isterse komadaki hastaları bile Azrail'in pençesinden çekip alabilecek bir adam olduğu kanısına vardılar. İçlerinden biri, "Bu adam ölüyü bile diriltir." diyerek herkesin düşüncesini özetledi. Bu nedenle sigara dumanından göz gözü görmeyen odaya girip de "Açın şu pencereleri, işi olmayanlar da dışarı çıksın." diye bağırınca muhtar, jandarma, kıdemli başçavuş ve genç hekim dışında herkes çil yavrusu gibi dağıldı. Ancak dağılmamış olsalardı ünü köylerine dek yayılmış olan bu çok zengin adamın düşündükleri kadar da güçlü olmadığını göreceklerdi. Çünkü hekimler üstündeki çiçekli yorganı kaldırıp da peygamberi çizgili köylü gömleği, uzun ve sararmış köylü donunun içinde upuzun yatar görünce Fehmi Gülmez gözyaşlarını tutamadı. Kilimin üstüne çömelerek elini peygamberin alnına koydu, yanaklarını öptü. "Rahmi, Rahmi, peygamber!" diye seslendi durdu. Hekimlerden biri, "Beyefendi izin verirseniz bir bakalım." deyinceye kadar da seslenişlerine ara vermedi. Hekimler odadakilerin hayran bakışları altında peygamberin bedenini göz kapaklarının içinden tabanlarının altına dek inceden inceye gözden geçirerek umutsuzca başlarını salladılar. Sonra biri koluna bir iğne yaptı. Peygamberin bedeninde bir seyirme oldu. Gözleri hafiften aralanıp hemen sonra yeniden kapandı. Öbür hekim arkada saygıyla dikilen jandarma kıdemli başçavuşun yanına gitti. "Söyler misin komutan, hastayı tam olarak saat kaçta buldunuz?" diye sordu. "Kar altında ne kadar kalmış, bunu bilmemiz çok önemli." "Bulan biz değiliz profesörüm, maalesef köylüler bulmuşlar," dedi kıdemli başçavuş. "Ancak gerekli soruşturma ve incelemeleri yapmış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz soruşturma ve incelemelere göre beyefendinin trenden atlaması..." Hekim hemen sözünü kesti. "Trenden atlaması mı? Olmaz öyle şey. Bu yaşlı bir adam trenden atlayamaz," dedi. Başçavuş başıyla onayladı. "Bilemem profesörüm, belki de düşmüştür," diye yanıtladı. Ancak cebindeki bulunan biletten anlaşıldığına göre beyefendi trenden köy yakınlarına yaklaşık olarak saat 24 ile 0.30 arasında intikal etmiş olmalı. Demir yolunun 20-30 metre berisinde terk edilmiş bir yapının önündeki bulunan düz bir taşın üzerinde de bir süre oturmuş. Sonra yaklaşık olarak 100 metre ileride gene yaklaşık olarak 70 metre çapında bir daire çevresinde dönüp durmuş sayın profesörüm. Ayak izleri öylesine sık ki ben diyeyim 40 kez, siz deyin 50 kez. Herkes gibi Fehmi Gülmez de başçavuşla hekimin konuşmasını dinlemeye başlamıştı. "Anlayamıyorum," dedi. "O tipi de neden öyle yürüdü ki?" "Orasını bilemem efendim," dedi başçavuş. "Ancak bu daireleri arkasına alıp da yaklaşık olarak 150 metre yürümüş olsaydı köyün içine gelecekti. Ama gelememiş, aynı yerde dönüp durmuş. Sonra belki de bir yardıma gelen olur umuduyla altı el ateş etmiş olsa gerek efendim." Fehmi Gülmez gözlerini kuruladı. "Hep dönmüş, kendi çevresinde, yaşamı boyunca yaptığı gibi," diye mırıldandı. Sonra sesini yükselterek "Bir başkası ateş etmiş olamaz mı?" diye sordu. Başçavuş umutsuzca başını salladı. Hayır, hiç sanmam efendim dedi. Karda başka hiçbir ize rastlamadık. Deli herif, deli herif diye mırıldandı Fehmi Gülmez. Sedirin kenarına ilişip peygamberin elini avuçlarına aldı. Hekim biraz bekledikten sonra sorgulamasını kaldığı yerden sürdürdü. Hastayı ne zaman, ne durumda bulmuşlar peki? 3.30-4 arasında yüzü koyun yatar bulmuşlar profesörüm. Bulduklarında üzeri neredeyse karlarla örtülü, üstündeki bulunanlar da takır takır donmuş durumdaymış. Hekim elinde olmadan gülümsedi. İnanılması zor bir şey dedi. Bu adam bunca şeyden sonra canlı kalabildiyse komadan çıkması da olanaksız değil. Genç hekim, çok doğru hocam diye onayladı. Büyük hekim ya duymadı ya da duymazlıktan geldi, peygamberin başına döndü. Bir kez daha göz kapaklarını aralayıp uzun uzun baktı. Sonra Fehmi Gülmez'e bile bir açıklama yapma gereğini duymadan koluna bir iğne daha yaptı. Peygamber daha belirgin bir tepki gösterdi bu kez. İnledi, gözlerini araladı. Sonra duyulur duyulmaz bir sesle ''Nazım, Nazım'' diye mırıldandı. ''Nazım, seni göremiyorum.'' Fehmi Gülmez kulağına eğildi. ''Onu sana getireceğim, söz veriyorum.'' diye seslendi. Peygamber işitti mi, işitmedi mi belli değildi ama Nazım'ı sayıkladı durdu. Fehmi Gülmez de hep aynı tümceyi yineledi inatla. Hekimler çabasının boşuna olduğunu söyledilerse de onun işi belli olmaz diyerek inadında dayattı. Gerçekten de peygamber en sonunda dostunu haklı çıkardı. Ama az önce birlikteydik diye mırıldandı. Peki nerede birlikteydiniz diye sordu Fehmi Gülmez. Orada son düşmanı öldürme onurunu da bana bıraktı. Fehmi Gülmez hüzünle dostuna baktı. Belli oluyor dedi. Aynı anda hekimlerin de Fehmi Gülmez'in de beklemedikleri bir şey oldu. Peygamber gözlerini aralayarak dostuna baktı. Hatta neredeyse gülümsedi. Fehmi, sen misin dedi. Az önce gördüm seni, ne çok bilyan vardı. Fehmi Gülmez'in gözleri doldu. Sayıklıyor diye söylendi. Sonra gene üzerine eğildi. Ya, öyle mi dedi. Şimdi nasılsın? Peygamberin yüzünde bir gülümseme öykünüsü belirdi. Korkarım ölüyorum dostum dedi. Kolay değil. Kurtalan'dan Üsküdar'a dek yürüdüm. Ama her şey istediğim gibi oldu. Üsküdar'ı en sonunda dünya gözüyle gördüm ya. Gözlerim açık gitmeyeceğim. Sayıklıyor dedi Fehmi Gülmez. Yaşamı boyunca Üsküdar'da oturdu. Şimdi tutmuş Üsküdar'ı en sonunda dünya gözüyle gördüğünü söylüyor. Hekimler hastanın dinlenmesi gerektiğini, onunla konuşmaya çalışmamasını söylediler. Ama tam kalkacağı sırada peygamber, ''Fehmi, neredesin?'' diye sorunca yeniden ilişti Sedir'e. ''Buradayım, yanındayım.'' dedi. ''Fehmi, benim kod adım ne biliyor musun?'' diye sordu peygamber. ''Kod adın da mı var?'' dedi Fehmi Gülmez. ''Kod adın ne peki?'' ''Kod adım Nazım.'' ''Güzel, çok güzel ama biraz uyumaya çalış.'' dedi Fehmi Gülmez. Daha sonra da sık sık yineledi bu tümceyi. Ama işe yaramadı. Peygamber nereden geldiği anlaşılmaz bir güçle, Nazım'ın hangi nedenlerle Rahmi Kod adını seçtiği, devrimi gerçekleştirme görevini neden kendisine bıraktığı konusunda açıklamalarda bulundu. Parça parça ve karışık bir biçimde ama yer yer en küçük ayrıntılara dek inerek ilginç tren yolculuğunu, kar altında Kurtalan'dan İstanbul'a yürüyüşü, kod adı Rahmi olan Nazım Sönmez'den yayılan ışığın altında tabancasını takma pos bıyıklı çocuğa doğrultuşunu anlattı. Bunları daha sonra da konuşuruz. Sen şimdi biraz dinlen, uyumaya çalış dedi Fehmi Gülmez. Ama gene dinletemedi sözünü. Peygamber gene konuştu. Fehmi dostum, bu yeni ortamda kimsenin sana zarar vermesini istemiyorum dedi. Fehmi Gülmez elinde olmadan gülümsedi. Sağ ol diye yanıtladı. Ama benim gücümün de bir sınırı var diye sürdürdü peygamber. Sana yardımcı olabilmem için komünist olduğunu, her zaman da komünist olarak kaldığını söylemelisin. Fehmi Gülmez gene sayıklamaya başladı bu diye düşündü. Sesini çıkarmadı ama peygamber dayattı. Söyle, çok rica ederim söyle dedi. Olur dostum, gerekirse söyleriz. Gerekir sesi var mı? Gerekiyor işte. Fehmi Gülmez gülümsedi. Evet, komünistim diye fısıldadı. İyi duyamadım, yüksek sesle söyle dedi peygamber. O zaman çevredekilerin fal taşı gibi açılmış gözleri önünde Fehmi Gülmez, büyük kapitalist, bağırırcasına hem de iki kez üst üste komünistim, her zaman da komünist olarak kaldım, diye yineledi. Sağ ol, şimdi rahatladım, dedi peygamber. Gerçekten de bir rahatlık anlatımı belirdi yüzünde. Ama bu rahatlık çok kısa sürdü. Artık hiç konuşmaması, hiçbir soruya yanıt vermemesi bir yana, soluk alışı insanın içini törpüleyen bir hırıltıya dönüştü. Yüzü sık sık bir seyirmeyle kasıldı. Hekimler bir iğne daha yaptılar. Ancak bu kez hiç yararı olmadı. Peygamber çizgili köylü gömleği, ak ve seyrek sakalları, sapsarı yüzüyle bir yaşlı İsa gibi upuzun uzanmış durumda korkunç hırıltısını sürdürdü. Yalnız bir ara kara bulutlar arasından günlerdir ilk kez sıyrılan güneşin incecik bir ışığı birdenbire pencereden girip de yüzünü tam ortasından ikiye bölünce varlığın derinlerinden geldiği sezilen titremeli bir çabayla silkinerek gözlerini açtı. ''Biraz daha ışık!'' diye mırıldandı. Sonra ''Biraz daha ışık!'' ararcasına gözleri yeşilleri görünmez oluncaya dek yukarı doğru kayıp öylece kaldı. Hekimler çiçekli yorganı başının üstüne çektiler. Sonra Fehmi Gülmez'i odadan çıkarmak, en azından peygamberin başucundan uzaklaştırmak istediler. ''Hayır, hayır, beni yalnız bırakın, çıkın buradan!'' diye bağırdı Fehmi Gülmez. En az bir saat süresince hiç kimse köy odasına giremedi. Anahtar deliğinden ve pencereden bakanlar arkadaşının başında donmuş gibi kımıldamadan oturduğunu gördüler. Hekimlere bakılırsa iyi bir şey değildi bu. Ne de olsa yaşlı bir adamdı. İlaç zoruyla bile olsa dinlendirilmesi, uyutulması gerekirdi. Ama bunu kendisine söylemek şöyle dursun, odaya girmeyi bile kimse göze alamıyordu. Ne var ki İstanbul'dan gelen bir telefon yanına girilmesini zorunlu kıldı. Adamları kendilerine ulaşan habere göre Rahmi Sönmez Bey'in torununun sabaha karşı üç sularında kapatıldığı odanın penceresinden aşağıya atlayarak öldüğünü bildiriyorlardı. ''Olamaz, bu kadarı da olmaz. Bunu bana nasıl yaparlar?'' diye haykırdı Fehmi Gülmez. Arkadaşının küçük bir köy odasında zavallı köylü çamaşırlar içinde ölmesi gibi torununun tam da onun boşluğa kurşun sıktığı sırada ayaklarında pranga, ıslak bir beton üstünde can vermesini de doğrudan kendisine yöneltilmiş bir düşmanlık edimi olarak değerlendirdi. Bu nedenle kendisine başsağlığı dileklerini sunmaya gelmiş olan kaymakamın önünde İşi gücü bırakarak çocuklarla uğraşan kuş kafalılara veryansın etti. Arkasından görevliler peygamberin cebinden ve çantasından çıkan para ve tabancalar konusunda bir tutanak hazırlamaktan söz edince, ''Efendiler, saçmalamayı bırakın. Parayı arkadaşımın adına bu köyün okuluna bırakıyorum. Tabancalar konusunda da boş arazide bulunmuş gibi işlem yaparsınız.'' ''Sorumluluktan korkuyorsanız daha büyük bir yetkili çağırın bana, onunla konuşayım.'' diye gürledi. Ama kaymakam öneriyi çok yerinde bulduğunu söyleyerek kendisini yatıştırdı. Jandarma kıdemli başçavuş kapının dibinde başını iki yana sallayarak ''Ben bu ülkeyi bizim generaller yönetiyor sanıyordum. Meğerse ben komünistim.'' diye bağıran zenginler yönetiyormuş diye söylendiyse de çözüm herkesce gönülden benimsendi. Üstelik olayın büyütülmesini önleme yolunda bir çaba, dolayısıyla bir ölçülülük olarak değerlendirildi. Ancak Fehmi Gülmez bu çözümle yetinmedi. Ertesi gün danışmanlarının kesinlikle karşı çıkmalarına karşın arkadaşıyla torununa, arkadaşının torununun cesedinin alınmasının çok uzayacağı anlaşılınca da yalnız arkadaşına göz kamaştırıcı bir cenaze töreni düzenlemekte dayattı. Tam üç gün üst üste kendisi, şirketleri ve bankası adına gazetelere sayfa sayfa ilanlar vererek 40 kuşağının önde gelen uzanlarından Rahmi Sönmez'in üzücü ve düşündürücü koşullar içinde yaşama gözlerini yumduğunu bildirdi. Teşvikiye camisinden kaldırılacak olan cenazesine gerçek çiçek göndermekte hiçbir sakınca bulunmadığını belirtti. Bu arada Rahmi Sönmez adının altına ayraç içinde peygamber adını ekleyerek yıllar boyu sürmüş korkunç bölünmeye de son verdi. Nereye gömüleceğine gelince bunu peygamber yolculuğa çıkmadan önce kendisine çektiği telgrafta açıkça belirtmişti. Fehmi Gülmez'in verdiği ilanlar gerek iş gerek politika gerekse sanat çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Olaya unutulmuş Ozan'ın torununun öyküsü de eklenince her çevre kendi eğilimleri doğrultusunda varsayımlar üretti. Kimileri peygamberin bütün yıldırı eylemlerinin büyük bir para babasınca da desteklenen görünmez beyni olduğunu, kimileri torununun verdiği bir görevi yerine getirirken vurulduğunu, kimileri ise her şey gibi solculuğu da kendi tekeline almak isteyen büyük bir zenginin, bir delinin ölümüne gizemli bir hava vererek kişisel yarar sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Bu arada ülkenin kurtuluşunu ancak Fehmi Gülmez gibi aydın ve yurtsever sanayicilerin sağlayacağını savunan solcu düşünürler bile çıktı. Ne olursa olsun Fehmi Gülmez'in gazetelere verdiği ölüm ilanlarında üzücü ve düşündürücü koşullar sözcüklerinin ve kendini pencereden attığı ileri sürülen Nazım Sönmez'in adının yer alması, bu arada Rahmi Sönmez'in 40 kuşağı ozanlarından olduğunun belirtilmesi yönetime kafa tutma olarak algılandı. Bunun sonucu olarak kimi eski tüfeklerin 40 kuşağının önde gelen ozanlarından olmak bu denli ucuz mu diye homurdanmalarına ve bir zamanlar küçük bir derneğin başkanlığını yapmış olması nedeniyle ülkede yazınla ilgili her şeyin kendisinden sorulması gerektiğine inanan bir yazarın töreni birlikte düzenleme önerisinin geri çevrilmesi üzerine bu törene hiçbir Türk yazarı katılmayacaktır diye kesip atmasına karşın peygamber gerçekten görkemli bir törenle gömüldü. Teşvikiye camisinin avlusu öylesine insan ve çelenkle dolmuştu ki iğne atsan yere düşmezdi. Cenazeye çelenk gönderenler yalnızca Fehmi Gülmez'in değişik şirketleri, bir zamanlar peygamberin de çalıştığı bankanın genel müdürlüğü ve kentin her yanına yayılmış şubeleri de değildi. Fehmi Gülmez'in bankası ve şirketleriyle az çok bağıntısı bulunan büyüklü küçüklü iş adamları da yönetimlerin geçici iş ilişkilerinin ise sürekli olduğunu düşünmüş, Rahmi Sönmez adına ilk kez söz konusu ölüm ilanlarında rastlanmakla birlikte bir onur sorunu yaptığı anlaşılan bu törende büyük iş adamına destek vermek amacıyla bol bol çelenk yollamış, bununla da yetinmeyip görkemli arabalarına binerek Teşvikiye Camisi'ne gelmiş, başsağlığı dilemek üzere Fehmi Gülmez'in önünde kuyruğa girmişlerdi. Aynı biçimde töreni birlikte düzenleme önerisi geri çevrilen yazar dışında İstanbul'da oturan genç, yaşlı bütün yazar ve ozanların da bu direnme cenazesine katılmayı bir görev bildikleri anlaşılıyordu. Sonuç olarak çevredeki meraklılar da halk olarak nitelenirse bu görkemli cenaze töreninin 1-2 saatliğine sınıfsal çelişkileri yok ederek peygamberin yıllar yılı düşünü kurduğu yeryüzü cennetinin gerçekten canlı ve renkli bir görüntüsünü sunduğu söylenebilirdi. Ancak bu uzlaşmış kalabalık içinde insan ister istemez peygamberi de arıyor, her dakika ağzında külü uzamış bir Samsun sigarası, elinde sararmış bir fotoğrafla usulca belirivermesini bekliyordu. Bu büyük kalabalıkta hiçbir topluluğa sokulmayan, hiçbir sınıfa da girmeyen tek insan, peygamberin bu dünyadan geçerken sondan bir önceki gecesini kendisiyle paylaştığı Meryem'di. Hayat kadını düzeyine yükselmesinden önceki kılığına bürünmüştü. Başındaki soluk başörtüsü, sırtındaki eski manto ve ağlamaktan şişmiş gözleri benzersiz güzelliğini bayağı gizliyordu. Ama buna aldırdığı bile yoktu. Patronunun kesin uyarısına karşın peygamberin otelden ayrılmasına engel olmadığı için ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Kalabalıktan bir türlü yanına yaklaşamadığı tabutuna bakarak sessiz sessiz ağlıyordu. Mezara kadar da böyle yaptı. Hep uzaktan izledi tabutu. Ama törenden 3 gün sonra Fehmi Gülmez de içinde olmak üzere hiç kimsenin yapmadığı şeyi yaptı. Peygamber'e mezarı başında bir Fatiha okumak ve doya doya ağlamak düşüncesiyle kalkıp mezarlığa geldi. Üzerine dağ gibi yığılan çiçeklerden mezarı eliyle koymuş gibi bulacağını umuyordu. Ancak peygamberin gömüldüğünü anımsadığı çevrede tek çelenk bulamadığı gibi taze bir mezar da göremedi. Taze gibi görünen bir mezar vardı ya, hem taşında bir kadının adı yazılıydı hem de bu kadının daha ölmediği anlaşılıyordu. Allah'ım ne oldu bu adam? Göğe mi çekildi diye mırıldandı. ölmemiş kadının mezarının ayak ucuna oturup uzun uzun ağladı. Kitabın sonu 22 Ocak 2016 sayfa 308.